Fedailerin Kalesi, Anamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 3.
Hemen sonra da kahramanlığınızı sınama fırsatı yakaladık. Şimdi sıra benim en çok değer verdiğim imtihana geldi. Onu bu akşam için sakladık. İmanınızın gerçekten de sarsılmaz olup olmadığını görmek istiyorum. Çenesini uzatarak Yusuf'un önüne dikildi. Amirlerinin sana öğrettiklerine inanıyor musun? Tüm kalbinle iman ediyor musun gerçekten? İman ediyorum ey Seyduna. Sesi biraz çekingendi ama tam bir itikat sergiliyordu. Ya siz ikiniz, Süleyman ve İbn Tahir, iman ediyoruz ey Seyduna. Peygamberin tek gerçek mirasçısının Şehit Ali olduğuna iman ediyor musunuz Yusuf? Şüphesiz iman ediyorum ey Seyduna. Yusuf kendisine böyle sorular yöneltilmesi karşısında şaşırmıştı adeta. Ve sen Süleyman, Ali'nin iki oğlu olan Hasan ve Hüseyin'in haksız yere mirasından mahrum edildiğine iman ediyor musun? Hem de hiçbir şüphe gölgesi bile olmadan ey Seyduna. Ve sen İbn Tahir, İsmail'in yedinci ve son imam olduğuna iman ediyor musun? Evet, iman ediyorum ey Seyduna. Ve günün birinde Mehdi'nin son peygamber olarak dünyaya gelip adalet ve hakikat dağıtacağına iman ediyor musun? Buna da iman ediyorum ey Seyduna. Yusuf, önderinize yani bana Allah'ın iradesiyle kudret bahşedildiğine iman ediyor musun? İman ediyorum ey Seyduna. Süleyman, yaptığım her şeyi onun adına yaptığıma iman ediyor musun? İman ediyorum ey Seyduna. Hasan İbni Tahir'e dönerek onu dikkatle süzdü. Ya sen İbni Tahir, bana her istediğim kişiyi cennete sokabilme yetkisi verildiğine iman ediyor musun? İman ediyorum ey Seyduna. Hasan dikkatle dinlemişti. İbn Tahir'in sesinde de sarsılmaz bir itikat vardı. Pekala Yusuf, bakalım imanın gerçekten de sağlam mı? Sana kulenin üzerine çıkıp aşağı atlamanı emretsem ve hemen akabinde cennet kapılarının senin için ardına kadar açılacağını söylesem sevinir misin? Yusuf'un beti benze attı. Hasan belli belirsiz gülümsedi. Büyük dâilere döndü. Onlar da gülümsüyordu. Kısa bir tereddüt anından sonra Yusuf cevap vermeye muvaffak oldu. Evet, sevinirim ey Seyduna. Çok iyi, o zaman emrediyorum sana. Kulenin tepesine çık ve aşağı atla. Yusuf, Yusuf, kalbinin ta derinliklerini okuyabiliyorum. İmanın o kadar zayıf ki. Ya sen Süleyman, onun yerinde olmak ister miydin? Süleyman tok bir sesle cevapladı. Gerçekten de sevinirdim ey Seyduna. Bak sen, ya o emri şimdi sana versem? Gördün mü, rengin soldu aniden. Dilin kararlı ama imanın değil. Fedakarlık istemeyen şeylere inanmak ne kadar da kolay. Ama inancımız uğruna fedakarlık yapmaya gelince iş birdenbire değişiveriyor. İbn Tahir'e döndü. Biraz da senin içine bakalım şair. Bana cennetin anahtarlarının verildiğine iman ediyor musun? İman ediyorum ey Seyduna. Sen layık bulduğun kişiyi cennete sokabilir misin? Peki ya anahtar ne oldu? Sana anahtarı sormuştum. İbn Tahir tüm cesaretini topladı. İman etmek için kendimi zorluyorum ama itiraf etmeliyim ki bu anahtarın mahiyetini anlayamıyorum. Uzun sözün kısası, Ali ve imamlar hakkında her şeye iman ediyoruz. Oldu bitti, hepsi bu diye bağırdı Hasan. Niye size söylenenlerin yarısına iman ediyor, öbür yarısına etmiyorsunuz? Bize tarikatımızın kendilerine öğrettiği her şeye inanan müminler lazım. Bu sözlerden sonra sessizlik fedailere dayanılmaz geldi. Dizleri titriyor, alınlarından soğuk terler boşanıyordu. Hasan acımadan devam etti. Başka kelimelerle ifade edersek, beni bir yalancı yerine mi koyuyorsunuz? Üç fedai bir anda bembeyaz kesildiler. Hayır Seyduna, hepimiz sana iman ediyoruz. Hayır, hepinizin kalplerini okuyabiliyorum. İman etmeyi çok isterdiniz ama bunu yapamıyorsunuz. Neden İbn Tahir? Her şeyi biliyorsun, her şeyi görüyorsun ey Seyduna. Mantığın alamayacağı şeyleri iman etmek çok ama çok güç. İrademiz istiyor ama mantığımız kabul etmiyor. Doğru sözlüsün ve bu hoşuma gidiyor. Eğer seni gerçekten de cennete götürürsem ve kendi ellerinle dokunsan, kendi gözlerinle görsen, kendi kulaklarınla duysan, kendi dudaklarınla tatsan, o zaman ne düşünürdün? O zaman iman eder miydin? Nasıl şüphe edebilirim ki ey Seyduna? Buna sevindim. Savaş gücünüzü kanıtladınız ama sizin zayıf noktanızı biliyordum. Bu yüzden sizi buraya getirdim. İmanınızın kaya gibi sağlam olması için sizlere yardım etmek ve zaafınızı aşmanızı sağlamak istiyorum. Bu yüzden cennetin kapılarını bu akşam sizler için açmaya karar verdim. Fedailerin gözlerinde tasavvur edilmez bir şaşkınlık ifadesi vardı. Kulaklarına inanamıyorlardı. Niye bana böyle bakıyorsunuz? Sizleri bu şekilde mükafatlandıracağım için sevinmeniz gerekmez değil mi? Söylediğin. İbn Tahir kekelemeye başladı ve cümlesini tamamlayamadı. Sizler için cennetin kapılarını açacağımı söyledim ve bunu yapacağım da. Hazır mısınız? Üçü de ansızın yere diz çöktüler. Sanki görünmeyen bir kuvvet onları arkalarından itmişti. Hasan'ın önünde secdeye vararak öylece kaldılar. Hasan kenarda bekleyen arkadaşlarına bir bakış fırlattı. Yüzlerinde endişeyle karışık bir heyecan okunuyordu. Ayağa kalkın diye emretti gençlere. Emrine itaat ettiler. Hasan duvardan bir mum alarak fedaileri asansörün hücresine götürdü. İçeriye üzeri halılarla örtülü üç tane yayvan döşek serilmişti. Döşeklere uzanın diye emretti. Elinde taşıdığı lambayı Ebu Ali'ye verdi. Bozuruk Ümit'e bir testi şarap uzattı. Kendisi ise yanındaki sehpanın üstündeki altın mahfazayı eline alarak açtı. Cennetin yolu uzak ve zorludur. İşte size güç kazandırmak için yiyecek ve içecek. Elimdekileri alın. Teker teker fedailerin yanına giderek her birinin dudaklarının arasına küçük bir hap sıkıştırdı. Yusuf o kadar kendinden geçmişti ki dişlerini zorlukla aralayabildi. Süleyman ve İbni Tahir hapı yutabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Hapın tadı önceleri çok tatlıydı. Ama bir süre sonra acılaşmaya başladı. Ağızlarındaki nahoş tadı gidermek için şarap içmelerini emretti Hasan. Bu arada onları dikkatle süzüyordu. Alışkın olmadıkları şarap bir anda başlarını döndürmüştü. Sonra da bilinçlerini yitirmeye başladılar. Vücutları gitgide gevşemekteydi. Yusuf önce boğazlanan bir öküz gibi hırıldamaya başladı, sonra da baygınlığın pençesine düştü. Arkadaşları ise sarhoşluk ve merak arasında gidip geliyorlardı. ''Ya bu bir zehirse?'' diye düşündü İbni Tahir. Ama binlerce renkli resim ansızın çılgın gibi gözlerinin önünden geçmeye başladı. Büyülenmiş gibi onları izlemeye çalışıyordu. Hasan'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''Ne görüyorsun İbni Tahir?'' Fakat delikanlı onu artık duymuyordu. Gözleri önünden geçen çılgın resimlerdeydi. Sonunda kendisini tamamen teslim etti onlara. Süleyman gerçek ile gerçek olmayan arasında karışıklıktaydı. Bir müddet daha merakla kendisine bakan üç önderi görmeye devam etti. Ama o da gözlerinin önünden geçen çılgın resimlere fazla direnemedi. Bir an için Hasan'ın kendisine zehir vermiş olabileceği geçti aklından. Hayır, imkansız, olamaz. Resimler canlanmaya başlamışlardı. Karşı konulmaz bir şekilde kendilerine çağırıyorlardı onu. Sonunda derin derin iç çekti. Mücadeleyi bırakmıştı. Ruhu huzurla dolu olarak kendisine hayallere teslim etti. Yusuf yattığı yerde bir süre inleyerek sağa sola döndü, sonra derin bir uykuya daldı. Hasan yanında kapkara örtüler getirmişti. Delikanlıların üzerlerini teker teker sıkıca örttü. Bu işi bizzat yapmayı tercih etmişti. Verdiği bir emir üzerine asansör hızla aşağı inmeye başladı. Kulenin dibinde muhafızlar onları beklemekteydi. Fedailerin yattıkları sedyeler ikişer zenci tarafından bahçelerin ortasına doğru taşınmaya başladı. Sedyeleri taşımakla görevli olan hadımları kontrol etmeleri için her sedyenin başına ayrıca iki adam daha vermişti Hasan. Aradan geçen bütün bu zaman zarfında büyük dâiler tek kelime bile etmemişlerdi. Fedailerin dönüşünü beklemekten başka çareleri olmadığını biliyorlardı. Hasan yüzünü onlara çevirerek alçak bir sesle konuştu. Her şeyi kararlaştırdığımız gibi gerçekleşti değil mi? Öyle görünüyor Seydun'a. Hasan derin bir oh çekti. Yukarı çıkalım dedi sonunda. Bütün olup bitenler aynen bir eski Yunan trajedisine benziyor. Çok şükür birinci perde sona erdi. Bölüm 11. Bahçelerdeki tüm hazırlıklar sona ermişti. Büyük önderin talimatları uyarınca kızlar yapılacak işleri aralarında paylaşmışlardı. Hadımlar Fatma ve Züleyha'yı arkadaşlarıyla beraber kendilerine ayrılmış olan bahçeye götürdüler. Fatma'nın krallığı barınakların sol alttaki küçük ormanının kıyısındaydı. Züleyha ise öbür tarafta hüküm sürüyordu. Her birinin bahçesi şırıldayarak akan derileriyle diğerlerinden ayrılmıştı. Bahçelerin planı öylesine ustalıkla tertiplenmişti ki iki ayrı yerde konuşan insanların birbirlerini duymaları neredeyse imkansız gibiydi. Hadımlar bütün gün uğraşarak köşklerin etrafındaki ağaçların arasına yapraklarla süslü ipler germişler ve kızların hazırladıkları fenerleri bunlara asmışlardı. Fenerler gerçekten de akla hayale gelebilecek en değişik biçim ve renklerde hazırlanmıştı. Akşama doğru hava kararmaya yüz tuttuğu zaman kızlar fenerlerin içindeki mumları yaktılar. Etraf birdenbire tamamen değişmişti. Başka bir boyuttaydılar sanki. Her yer başka bir dünyadan gelen ışık hüzmelerine boğulmuştu. Kızlar fenerlerin arasında gezinerek renk deryasından yüzen vücutlarını zevkle izliyorlardı. Bütün bu inanılmaz ve gerçeküstü renk cümbüşü havanın kararması sonucu ortaya çıkan ışık değişikliklerinin yardımıyla gerçek dünyanın tümünü, civardaki dağları, kaleyi, hatta yıldızları bile kalın bir perdeyle örtmüştü sanki. Çiçeklerle süslenmiş köşklerin içlerindeki muhteşem fıskiyeler, gizemli ışıklar saçan kandillerin aydınlığında etrafa sihirli su zerreleri saçıyorlardı. Altın kaplı masaların üzerindeki altın ve gümüş tepsilerde çeşitli leziz yiyecek ve içecekler misafirleri bekliyordu. Kızartılmış av kuşları, kızartılmış balıklar, sanatkârane süslenmiş pastalar ve her çeşit meyveler, incir, kavun, portakal, elma ve şeftali, iri taneli üzümler. Her masada 6 büyük testi şarap bulunuyordu. Etrafları da içi şıra dolu kaplarla çevriliydi. Yatsı namazı vakti gelip çattığında Adi ile Apama son kez bahçeleri teftiş ettiler. Yaşlı kadının dikkatli gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Eline fırsat geçmişken son kez kızlara öğütler yağdırmaktan geri kalmadı. Meryem, Fatma ve Züleyha'ya ikişer adet uyku hapı verdi. Şayet birincisi yeterince çabuk etki etmezse delikanlıya ikincisini vereceklerdi. Ortadan kaybolmadan önce son bir öğüt daha almayı ihmal etmedi. Delikanlıların çok fazla soru sormalarına fırsat tanıyın, onları meşgul edin ve en önemlisi onları sarhoş edin. Unutmayın, Seyduna adil ama serttir. Verdiği bu son öğütten sonra ortadan kayboldu. Onun gitmesini bekleyen grup sorumluları ise bu fırsatı değerlendirerek kendilerine ve arkadaşlarına cesaret vermesi için birer kadeh şarap doldurdular. Fatma'nın grubu çok canlıydı. Kızlar gülüyor ve eğleniyorlardı. Heyecanlarını unutmayı az da olsa başarmışlardı. Sihirli aydınlatma ve şarap etkisini göstermeye başlamıştı bile. Ve az sonra kendilerine olan güvenlerini tekrar kazandılar. Hatta yaşayacakları maceranın hayalini kurmaya bile başlamışlardı. Adı Süleyman, Seyduna'nın dediğine göre çok yakışıklıymış, dedi Leyla baygın bir sesle. Sara gülümsedi. Ne o, yoksa ona göz mü koydun? Bunu sen mi söylüyorsun? Kendi haline bak önce. Sabırsızlıktan neredeyse hasta olacaksın. İlk dansı Halime'ye bıraksak nasıl olur diye önerdi hanım. Halime irkildi. Asla olmaz. Korkma diye yatıştırdı onu Fatma. Bütün bu olayın başarısından ben sorumluyum. Herkesin bir görevi olacak. Peki ya aşık olursa ne olacak diye sordu Kurnaz Ayşe. Hiç umutlanma. Ne kadar yırtık olduğunu biliyoruz. Ama ona sökmeyeceğine eminim dedi Sara. Öyle mi? Demek senin kara derini beğenecek. Kesin sesinizi diye karıştı Fatma. Kime aşık olmasının ne önemi var? Biz Seyduna'nın emrindeyiz ve bu akşamki tek görevimiz onun emirlerine itaat etmek. Onun Zeynep'e aşık olacağından eminim dedi Halime. Niye özellikle Zeynep diye sordu Sara. Öfkelenmişti tekrar. Çünkü altın gibi sarı saçları ve çok güzel mavi gözleri var. Zeynep gülmeye başladı. O da Seyduna kadar gururlu mudur sizce diye sordu Halime. Şu küçük maymuna bakın hele diye alay etti Fatma. Şimdi de Seyduna'yı hayal etmeye başladı. Onu çok beğendim. Bana bak Halime, bu akşam gerçekten de oyun oynamanın sırası değil. Zaten Seyduna da bizim için gelmedi buraya. Onun hakkında bu şekilde konuşmamanı tavsiye ederim sana. Ama o Meryem'i seviyor. Sen Meryem değilsin ki dedi Sara kötü bir ifadeyle. Bu tür şeyleri bir daha işitmek istemiyorum diyerek tartışmaya son verdi Fatma. Acaba elbiseleri nasıl? Ayşe'nin bu masum sorusunu Sara alayla karşıladı. Ne elbisesi? Çıplak gelecek tabii ki. Halime güzel kollarıyla yüzünü kapadı. Ona bakmayacağım. Biraz sakinleşmek için ne yapalım biliyor musunuz? Onun için bir şiir besteleyelim. Ve diye bir fikir attı ortaya Seher. İyi fikir ama ilk mısrasını söylesene. İyi ama onu daha görmedik ki. Fatma az sonra hayal kırıklığına uğrayacağından korkuyor diye alay etti ıslah olmaz Sara. Beni daha fazla tahrik etme Sara. Pekala deneyeceğim. Mesela Süleyman arkadaşımız cennete geldi. Saçmalama diye bağırdı Fatma. Süleyman Türklere karşı savaşmış olan bir kahraman. Şöyle söylemeliydin. Süleyman yenilmez kahraman cennete geldi. Bu daha mı iyi yani? Fatma sinirlenmişti. Nasıl olup da dilinin dolanmadığına şaştım. Dinleyin şimdi. Süleyman göklerin kara kartalı cennete geldi. Gözü Halime'ye ilişince içinde aşk alevlendi. Hayır bu şiiri istemiyorum ben dedi ürkek kız. Aptal çocuk anlasana bu sadece bir şaka. Züleyha'nın grubu bu kadar tasasız değildi. Cada güç bela ayakta durabiliyordu ve kızların küçük Fatma olarak adlandırdıkları çocuk bir köşeye silmiş titriyordu. Esma sonu gelmeyen saçma sapan sorular sormaktaydı. Hanife'ye ve Zofan'a yapacak daha iyi bir şey bulamadıkları için kavga ediyorlardı. Sadece Rukiye ve Habibe biraz daha iyi görüntü arz etmekteydiler. Züleyha sabırsızlık içindeydi. Bütün bu macerayı tek başına yönetme şerefi biraz başına vurmuştu. Görüntüsü şimdiden gözünün önünden gitmeyen yakışıklı Yusuf sadece kendisine bakacak ve diğerleri fark etmeyecekti bile. Evet, seçkin kız kendisi olacaktı. Bunu hak etmişti. Zaten güzelliğinin yanı sıra diğerlerinden daha cesur ve girişken değil miydi? Şarap yüreğini yumuşatmıştı. Etrafındaki her şey onun için önemini yitirmişti. Arp'ı eline aldı ve dalgın dalgın tellerine dokunmaya başladı. Hayalinde kendisini sevilen, arzulanan, büyüleyici ve muzaffer olarak görüyordu. Yusuf'a şimdiden aşık olduğunun farkında değildi henüz. Çevresindeki ortamın ihtişamına rağmen Meryem'in çevresi boş ve ıssızdı. Yanındaki kızlar tümünün en utangaçları, en güvensizleriydiler. En çok arzuladıkları şey Meryem'e sokulmak, onda sıcaklık ve teselli aramaktı. Meryem ise çok, çok uzaklardaydı. Hasan'ın kendisini sevmediğini öğrenmesinden bu kadar etkileneceğini hiç düşünmemişti. Belki de içindeki acının gerçek sebebi bu değildi. Onu en fazla etkileyen Hasan'ın kendisine amacına ulaşmakta bir araç, hatta bir silah olarak kullanmış olmasıydı. Bunun sevgiyle herhangi bir ilgisi yoktu. Utanıp sıkılmadan gayet sakin olarak kendisini bir gece için başka bir erkeğe teslim etmişti. Erkekleri tanıyordu. Kocası olan Musa hoş olmayan bir ihtiyardı. Fakat çok iyi biliyordu ki başka bir erkeğin ona dokunmasına izin vermektense ölmeyi veya öldürmeyi 100 kere yeğe tutardı. Sevgilisi Muhammed ona sahip olmak ve alıkoymak için hayatını ortaya koymuş, sonunda kaybetmişti. Sonra Basra'daki köle pazarında satışa çıkarıldığı zaman çok iyi bilmekteydi ki sadece sıradan bir köle olmasına rağmen sahibi kendisini asla bir başkasıyla paylaşmazdı.
Ayrım sonu.